Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Hayatın Kökleri, Mahlon B. Hogland, 1. kaset, 1. yüz, TÜBİTAK Yayınları, 9. baskı, Şubat 1996. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Bilimle uğraşmayanlar, bilimin, özellikle de biyolojinin çok inceleyip sık dokuduğundan, ayrıntıları çok karmaşık olduğundan ve konu dışındakiler tarafından zor kavrandığından yakınırlar. Diğer yandan bilim insanları, toplumun temel araştırma bulgularının değerini çok az takdir ettiğinden, çok az ilgilendiğinden söz ederler. Doktor Hogland'ın kitabıyla aradaki duvarın iki yüzü de onarılacaktır. Lewis Thomas. Ön söz. Canlıların yaşamlarını düzenleyen kanunları anlamak yolunda yapılan heyecan verici buluşlarda etkin katkımın olması benim için büyük bir şans. Aydınlatılan gerçeklerin yalınlığı ve güzelliği bana mutluluk kaynağı olmuştur. Bu kanunları tıp öğrencilerine öğretirken, bilimle uğraşmayan arkadaşlarıma açıklarken, deney zevkinin birçok kişiyle, hatta fen eğitimi görmemiş kişilerle bile paylaşılabildiğine inandım. Kitabımı kendisine adadığım karım, bilginin paylaşılmasının tutkulu bir savunucusudur. O, bilim insanlarının yaptıklarını, konuları dışındakilere de açıklamak zorunda olduklarını düşünür. Bu küçük kitabın yazılıp biçimlenmesi de onun yoğun ısrarlarıyla gerçekleşti. Yüzyılımıza kadar bilim insanları, monarşilere, zengin kişilere, hükümetlere, hayır kuruluşlarına, bazen de kendi mütevazi kaynaklarına dayanarak genellikle bağımsız çalışırlardı. İnsanların her yerde durmadan artan beklentileriyle, bilimsel teknolojinin artan maliyeti ve karmaşıklığı, bilim insanlarını hükümetlerle ve halkla daha yakın ilişkilere soktu. Bilgi biriktikçe, giderek insanı ilgilendiren pratik konulara uygulanabilirliği arttı. Günümüzde herkes bilim insanlarının yaptıklarıyla daha çok ilgileniyor. Bunların yararlarını, risklerini bilmek istiyor. Yine de bilimle uğraşmayanların, onun doğası gereği anlaşılmaz ve esrarlı olduğunu düşünmeleri beni şaşırtıyor. Bunda profesyonel bilim insanlarının kullandıkları dili, günlük dile çevirmek istemeyişlerin etkisi olmakla beraber, fen bilimleri dışındaki konularda eğitilmiş insanların, entelektüel tembelliklerin ağırlığı da büyüktür. Aslında bu, bilim sevmeme saplantısı doğal bir düşünce biçimi değildir. Bilim, kendi içimizde ve çevremizde olan biteni açıklama aramaktadır. Anlaşılmaz, karanlık, esrarlı olanı, temel kanunlar keşfederek açıklama ve anlaşılır yapma işlemidir. Dizginlenmiş meraktır. Merak, insandaki en temel dürtülerden biridir. Çocukken meraklarımızla serbestçe, hiç utanıp çekinmeden bir tür bilim yaparız. Yaşlandıkça bize zevk veren, bilgi sağlayan bir dürtümüzü bastırırız. Bu düşüncelerle bilimi başkaları için de zevkli yapma çağrısını hoşnutlukla kabulleniyorum. Minal Havan, 1979. Giriş. Bu kitap, her yerde biyolojide devrim olarak bilinen yaşamın temel gerçeklerini sunuyor. Bu devrime etkin katkısı olan bir kişi tarafından yazılmıştır. Yalnızca gerçekleri anlatmakla kalmayıp yeni buluşlara katkıda bulunmanın sevincini, bu sevinçten kaynaklanan estetik zevki ve bilimsel çalışmaların yöntemini de incelikle çiziyor. Bilimle uğraşmayanlar, bilimin özellikle biyolojinin çok inceleyip sık dokuduğundan, ayrıntıları çok karmaşık olduğundan ve konu dışındakiler tarafından zor kavrandığından yakınırlar. Diğer yandan bilim insanları, toplumun temel araştırma bulgularının değerini çok az takdir ettiğinden, çok az ilgilendiğinden söz ederler. Her iki yakınma da yanlış düşüncelere dayanıyor. Doktor Hogland'ın kitabıyla aradaki duvarın iki yüzü de onarılacaktır. Artık canlı oluş konusunda açık ve net bilgiye sahibiz ve bu bilgi sahip olduğumuz kadarıyla oldukça anlamlıdır. Sahip olduğumuz kadarı ile deyimi önemli bir değerlendirme. Doğanın her yönüyle anlaşılmasından henüz çok uzağız. Anlamayı gereksindiğimiz şeylerin çoğu, örneğin insan düşüncesinin ve dilinin doğası veya gelişmekte olan embriyo hücrelerinin doku mu yoksa organ mı olacağını yönlendiren mekanizmalar hala anlaşılamamış durumda ve gidilecek yolumuz çok çok uzun. Ama bir başlangıç yapıldı. Şimdi biyoloji alanında canlı, istekli, önlerinde araştırma için engel tanımayan bir sürü genç araştırmacı var. Heyecanlarının kaynağı ve iyimserliklerinin temeli olan canlı doğa bu kitabında konusunu oluşturuyor. Lewis Thomas. 1. Bölüm. Yalınlık gerçeğin belirtisidir. Çok eskiden ıssız bir kumsalda babamla yaptığım bir yürüyüşü hatırlarım. Deniz griydi. Parça parça bulutlar erken esen soğuk kış rüzgarıyla sürükleniyordu. Bir keşif günüydü o gün. Gelgit sınırında yığılmış, çürüyen yosunlar arasında her boy ve biçimde şişeler yatıyordu. İlerledikçe yavaş yavaş bütün şişelerin kapaklı olduğunu gördük. Kapaksız bir tek şişe bile yoktu. Şişeler arasındaki bu şaşırtıcı benzerliğe sonunda babam bir açıklama getirdi ve keyifle beni bu olguda daha büyük bir anlam aramaya zorladı. Sonuç, bilincime yaşam boyu sıkıca yerleşen evrim üzerine bir ders oldu. Açıkça görülüyordu ki bunlar okyanus yolculuğuna dayanabilmiş birkaç şişeydi. En uygun birkaç şişe. İnsan eliyle denize atılan bir sürü boş şişeden kapağı tesadüfen kapatılmış birkaç tane. Rastlantı bunlara batmazlık özelliğini sağlamıştı. Çok daha büyük sayıdaki kapaksız kurbanlar okyanusun hırçınlığına dayanamayıp çoktan derinleri boylamışlardı. Bilimdeki yaratıcılık biraz gençliğimdeki bu şişeler buluşuna benzer. İşin püf noktası basit bir yasayı görmek veya karmaşık, anlamsız görünen verileri düzene sokup derleyip toplamaktır. Bir yüzyıl önce Charles Darwin ve Alfred Russel Wallace'ın yaptığı da buydu. Ayrı ayrı incelemeleriyle yeryüzündeki canlıların şaşırtıcı dağılımı ve çeşitliliğini henüz bilinmeyen açıklamasını arıyorlardı. Vardıkları nokta son derece yalın bir kavram ve yaratıcı düşüncenin parlak bir atılımıydı. Canlıların yapılarında rastlantısal değişimler ortaya çıktığını, bu değişmelerle çevrelerine en iyi uyum sağlayabilen canlıların hayatta kalıp üreyebildiklerini düşündüler. Onların buldukları bu açıklama çok miktarda basit ve anlaşılır biyolojik bilginin birikmesini sağladı. Ama sezgilere dayalı esin, çok dikkatli ve titiz gözlem olmazsa işe yaramaz. Titiz gözlemleri bile eğer araştırmacı gözlem üzerine fikir yürütemiyorsa ve fikirlerini deney ile irdelemiyorsa boşunadır. Ancak fikir iyi, deney de akıllıcıysa cevapların şimdiye kadar bilinmeyen şeyleri açığa çıkartması olasıdır. Din adamları ve filozofların bilinen geniş kapsamlı sorular, yine kapsamlı oldukları ileri sürülen ama ender olarak kanıtlanabilen ve evrensel kabul gören yanıtlara yol açarlar. Halbuki doğaya doğrudan ve açıkça yöneltilen sorulardan tartışmasız herkesce kabullenebilen yalın sonuçlar elde etmek mümkündür. Bilim alanında bilgi birikimi böylece aşağıdan yukarı kurulur. Her yeni deneyle evrensel olarak kanıtlanabildiği için gerçek olan, ufak fakat sağlam bilgi parçalarından oluşur. Gerçeği bilim adamlarının kabul ettiği anlamda tanımlıyorum. İnsan deneyimlerinin gerçeğin başka çeşitlerini ortaya çıkaracağı ileri sürülecektir. Ama bu gerçeklerin başkaları tarafından onaylanıp kanıtlanabilmesi beklenemez. Bunlar bazı insanlar için gerçek olsalar dahi bazılarına göre yalnızca kanaatlardır. Bu kitap canlı olma durumunu ve sürecini belirleyen temel ilkeler üzerine yoğunlaşacaktır. Bu yaşam yasaları bütün biyolojiyi ve tıbbı aydınlatıp canlı olmanın anlamını, görünüşteki bütün karmaşık olguları anlamayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca bu ilkelerin insana hoş gelen bir estetik yanı da vardır. Romalıların dediği gibi, simplex sigillum veri, yalınlık gerçeğin belirtisidir. Hücre üzerinde odaklaşma. Yaşam üzerinde yalın ve gerçek olan şeyler üzerinde duracaksak hücre ile başlamalıyız. Çünkü hücre her biçimiyle yaşamın en küçük örgütlenmiş yapısıdır. Hücreden daha basit hiçbir canlı yoktur ve hiçbir canlı hücre aşamasından geçmeden karmaşık bir yapıya ulaşamaz. Bu önemli sözün doğruluğunu size kanıtlayabilmek için adım adım sizin kendi canlılığınızın özüne varmaya çalışayım. Bu öz sizi oluşturan yapının başka bütün canlılarda dahi bulunan vazgeçilmez kısmıdır. 1. Siz kendinizin, çevrenizin, bu kitabı okumanızın da dahil ne yaptığınızın bilincindesiniz. Bilinç çok özel bir organın yani beynin işidir. Bilincin varlığı tek başına karmaşık, gelişmiş bir biyolojik olgudur. Aslında bilincin nasıl çalıştığı hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Belki daha uzun bir süre içinde, belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ancak canlı türlerin büyük çoğunluğunun beyinlerinin varlığının bilincinde olmadıklarını sanıyoruz. 2. Bedeniniz bir organlar topluluğudur. Beyin, kalp, akciğerler, karaciğerler, böbrekler, kaslar, kemikler, deri, endokrin bezleri vesaire organlar hep birlikte titizlikle ayarlanmış bir uyum içinde çalışırlar. Beden ısınız normal olarak sürekli 37 derece Celsius civarındadır. Beyniniz, sinirleriniz, adaleleriniz, hareketlerinizi ayarlar ve sizi tam dengede tutar. Belli bir metabolik denge içinde gıda ve oksijen alıp atıkları atarak toplam ağırlığınızı sabit tutarsınız. Hemen hemen bütün memelilerde, kuşlar, kurbağalar ve balıklarda böyle bir eşsiz uyumla işleyen organlar vardır. Diğer yanda çok daha basit bazı canlı türleri bunlarsız da pekala geçinip giderler. 3. Organlarınızın her biri ve dokularınız özel işlevleri olan kalabalık hücre topluluklarından oluşmuş canlı parçalarınızdır. Beyin hücreleriniz iplik gibi uzayıp bir yerden bir yere elektrik mesajları iletme görevini yüklenirler. Deri hücreleri dayanıklı ve esnek hale gelerek bedenin dış korunmasını sağlarlar. Kemik hücreleri kendilerini sertleştirip bedeni taşıyabilmek için içlerinde kalsiyum fosfat biriktirirler. İşçi arılar ve asker karıncalar gibi özel işlevi olan hücreler bir bütün olarak sizi oluşturmak için belli bazı görevleri paylaşırlar. Çocuklarınıza kendinizi yeniden yaratmak, yani üretmek işi de vücudunuzda özel bir hücreler topluluğunun önemli bir görevidir. Hücrelerin uzmanlaşması, özelleşmesi, bitkiler ve denizlerdeki daha basit yaşam biçimleri dahil bütün çok hücreli canlı varlıklar arasında çok yaygındır. Ama bir sürü ufak tefek yaratıklar da başka hücrelerle birleşmez ve uzmanlaşmazlar. Harikulade bir beceriklilikle üreme ve çok basit maddelerle beslenmek gereksinimlerini bağımsızca karşılayabilirler. 4. Yaşamaya başladığınızda tıpkı tek hücreli basit yaratıklar gibi sizin kendi hücreleriniz de özerkti. Kendi kendilerine yetip özgürce bölünüp artıyorlardı. Ana rahminin duvarına yerleştiğiniz zaman durum buydu. Bu hücrelere bakınca size benzer hiçbir yanları yoktu ama sizi oluşturmak için gerekli bütün bilgiyi taşıyorlardı. Dönlenmiş bir yumurtanın bölünmesiyle oluşan o ufacık hücre kütlesi içindeki her bir hücre bir reçeteyi içeriyordu. Ve siz daha ortada yokken ileride sizi oluşturacak projenin yapımına çoktan başlanmıştı. Annenizin vücudunda yaşamınıza başladığınız zamanki durumunuz bütün diğer yaratıklarla akrabalığınızı ortaya çıkaran ortak odak noktadır. Sizin yaşama başlangıcınızın bu kitaptaki incelemelerde özel bir anlamı vardır. En gelişmişinden en ilkeline kadar her canlı varlık kendi kendisinin kopyasını yaratmak için bölünebilme yetkisine sahip bir hücreydi veya hücredir. Daha karmaşık, gelişmiş çok hücreli yaratıklar kendi kopyalarını oluşturmak istediklerinde tek hücreler yapmak zorundadırlar. Yumurta veya sperm. Değişik yaratıkların bu tür hücreleri arasındaki en büyük fark, bunların ileride bakteri mi, sivrisinek mi, kurbağa veya insan mı olacağını belirleyen iç mekanizmayı anlatan bilgiyi içermeleridir. Hücreler nelerden yapılmışlardır? Öyleyse dikkatimiz, canlılık niteliği taşıyan en küçük, en basit düzen olarak hücre üzerine odaklaşmalıdır. O halde hücrenin nelerden oluştuğu üzerinde açık bir fikrimiz olması gerekir. Bunlar artan karmaşıklık sırasına göre şöyledir. 1. Atomlar. Bilmemiz gereken 5 temel atom şunlardır. Karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen ve fosfor. Daha küçük miktarlarda bir sürü başkaları da vardır. Atomlar evrenin doğal elemanlarıdır ve hayatın oluşturduğu en küçük varlıklardır. Canlıların bu 5 temel atomunun ortalama ağırlığı 15 atom ağırlığı birimidir. Öyleyse bunların büyüklüğüne 15 deyip biraz sonra söz edeceğim daha büyük moleküllerden ayıralım. 2. Basit moleküller. Bunlar atomların birleşimidir. Bazen canlı hücrelerdeki moleküllere organik moleküller de denir. Hücreler içinde yüzlerce farklı türden molekül vardır. Ortalama olarak bunlar 150 büyüklüğünde, yani atomlardan 10 defa daha büyüktür. 3. Zincir moleküller. Bunlara da molekül deniyor. Zincirler oluşturacak şekilde birbirlerine eklenmiş basit moleküllerden oluşuyorlar. Bu zincirlerin en önemlileri ortalama 75 bin büyüklüğündedir. Basit moleküllerden 500 defa, atomlardan 5000 defa daha büyüktürler. Birkaç milyon birime ulaşabilen zincir moleküllerinin en büyükleri en güçlü elektron mikroskoplarıyla görülebilirler. 4. Strüktürler. Bunlar hücre içinde bir mimari düzeni olan birbirine bağlı zincir moleküllerdir. Strüktürlerin en küçüğü 7,5 milyon büyüklüğünde, başka bir deyişle ortalama zincir moleküllerden 100 defa daha büyüktür. En büyük strüktürler bundan 10 kat ya da daha büyüktür. Sıradan ışık mikroskoplarıyla görülebilirler. 5. Hücreler. Bunlar daha önce de söylediğimiz gibi en küçük canlı strüktür örgütlenmeleridir. Organizasyon. Çoğu hücreler gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Ama basit bir mikroskopla, hatta iyi bir büyüteşle de kolaylıkla görülebilirler. 6. Organlar. Özel bir işlevi yerine getirmek için organizma içinde ortaklaşa çalışan hücre gruplarıdır. 7. Organizmalar. Belirli bir canlı formunun tam işlemesini sağlamak için gerekli en küçük hücreler düzenidir. Bir bakteri hücresi veya mayı hücresi de bir organizmadır. Çünkü bu yırtıklar için tek bir hücre, kendi kendilerine yeterek yaşamları ve özellikle de üremeleri için kâfidir. İnsanlarsa tam bir varlık olmak için 60 trilyon hücrenin uyumlu işbirliğine ihtiyaç duyarlar. Kargaşa kaos içinde düzen. Atomları bir araya getirip molekül, molekülleri ekleyip zincir, zincirleri düzenleyip strüktür, strüktürleri düzenleyip canlı hücre yapmak çok büyük bir organizasyon işidir. Bu iş insanların beyinleri, elleri ve bilgisayarlarıyla başarabileceklerinden kat kat daha büyüktür. Ama bu inanılmaz olay her an dünyanın her yanında yaşanıyor. Kuşkusuz yaşamın temelinde canlı hücrelerin sürekli olarak yaratmaya, düzeni sağlamaya, örgütlenmeye, karmaşıklığa adanması vardır. Fizikçilerin bize bildirdiğine göre cansız evren sürekli olarak düzenini yitiriyor. Her şey milyarlarca yıllık zaman ölçeğinde kargaşaya, kaosa doğru gidiyor. Termodinamiğin ikinci kanunu, entropinin, düzensizliğin fizikteki adı, evrende her yerde sürekli arttığını belirtir. Evren neden düzensizliğe yönelmektedir? Bu ilk bakışta görüldüğü kadar garip değildir. Şöyle bir örnek düşünelim. Sulandırılmış biraz mavi, biraz da sarı boyanız var ve bu iki boyayı aynı kaba boşalttınız. Boya molekülleri, moleküllere özgü zıplamalarla düzgün bir yeşil karışım oluşana kadar hareket edeceklerdir. Moleküller tümüyle rastgele düzensiz dağılmışlar ama kendileri için olabilecek en dengeli biçimi almışlardır. Eğer işlemi tersine çevirmek, düzenli, rastlantısal olmayan bir durum, yani ayrı ayrı mavi ve sarı sıvılar elde etmek isterseniz, diyelim ki altta mavi, üstte sarı olmak üzere ayırmak istiyorsunuz, sistemin karışmaya, rastgele, dengeli ve düzensiz yeşil haline varmaya yönünden çok güçlü isteğine karşı savaşmak zorunda kalabilirsiniz. Evrendeki bütün atomlar ve moleküller için bu böyledir. Rastlantısallığın nirvanasını, tam anlamıyla düzensizliği, erişilebilecek en son dengeyi ararlar. Kumdan yaptığımız kale yavaş yavaş bozulur, özelliğini yitirip dümdüz olur. Yanardağlar tek düzeliğin dengesini aramada dünyanın gürültülü sözcüleridir. Kayalar biz fark etmeden kuma, kum da denizdeki tuza dönüşür. Kaçınılmaz bir şekilde evrende her şey son dengeye doğru ilerler. Şimdi rastgele karmaşıklık durumu ile denge, cansız maddeler için aynı şey olduğu halde biz insanlar bu iki özelliği özdeş görmeyi sezgilerimize göre zor buluyoruz. Bu da çok doğal. Çünkü yaşayan organizmanın bütün yönlendirmesi, dürtüsü, cansız doğanın rastlantısallık güdüsüne karşıdır. Canlı varlık sürekli olarak dengesizlik durumunu yaratmaya çalışır. Yaşam rastlantısallık karşısındadır ve düzen yaratır. Çok çok büyük ölçekte sürekli olarak yeşil boyayı ayrıştırma yönünde çalışır. Düzeni sağlamak için enerji gerekir. Cansız doğanın düzensizliğe itmesine karşı durmadan düzen kurmaya çalışan bir işlem ancak yardımla başarılı olabilir. Enerji. Enerji biçimindeki yardımla. Ufacık bir hücrenin olağanüstü karmaşık zarif iç yapısının oluşumu enerji gerektirir. Enerji güneşten gelir. Bitkiler güneş ışığını emerler. Bu ışık karbondioksiti şekere dönüştürmekte kullanılır. Şeker karbondioksitten daha karmaşıktır, komplekstir, yani daha düzenlidir. Başka bir deyişle güneş ışığı şeker yapma makinesini çalıştıracak düzeni yaratır. Şeker yapmak için enerji, güneş ışığı gerektiğine göre şekerin çözülmesi de enerjiyi geri verecektir. Bitkiler ve hayvanlar şekeri oksijenle yakarak çözerler. Böylece karbondioksit serbest kalır. Bu üretilmiş enerjiyi hayvan ve bitkiler kendi öz maddelerini yapmakta kullanırlar. Canlı hücreler bütün karmaşık stüktürlerini bu enerjiyle yaparlar. Öyleyse şeker, düzenli yapısı nedeniyle çok daha fazla canlı düzen yaratmakta kullanacak enerjiyi sağlar. Canlı bir hücrenin düzeni, şeker moleküllerinin düzeninden binlerce defa daha büyüktür. Enerji dengesini sağlamak için canlı nesneler, kendilerini oluşturmak için binlerce şeker molekülü tüketmek zorundadırlar. Canlı olmanın anlamı yalnızca düzen, organizasyon, örgüt, karmaşıklık, kompleksik değildir. Daha önemlisi kendisine karşı çalışan düşman bir çevrede yaratma yeteneği, düzeni kurma, organizasyonu sağlama demektir. Bir bakıma yeni bir hayatın yaratılması mucize niteliğindedir. Düzeni yaratmak için plan gereklidir. Hayat evrende gerçekten düzen oluşturabilen tek şey midir? Cansız örneklere bakalım. Su soğuyunca katı olur. Buz molekülleri kendilerini çok güzel, narin ve karmaşık biçimlerde düzenleyebilirler. Çözelti içindeki bir tuz, çözeltiden ayrışarak kristalleşebilir ve bu işlem tuz molekülleri arasındaki düzeni arttırır. Bu türden birçok güzel örnek olmakla beraber bunlar en basit hücrenin başarılarıyla karşılaştırılınca tek başlarına hiç de etkileyici değildir. Dahası canlı hücrelerin düzen kuruşu temelde bu kristalleşme işleminden farklıdır. Hücreler daha önceden var olan bir planı izleyerek düzen kurarlar. Boşlukta nesillerin bir düzene girmeleri için önce bir planın bulunması gerektiğini düşünmek akla yakındır. Bir şeylerin gerçekleşecek düzen hakkında bir ön bilgisi olması gerekir. Bir hücreye tam bir canlı hücre olması için atomlarını, moleküllerini, zincirlerini, strüktürlerini hatasız olarak düzenlenmesini öğreten ve bu sürecin devamlılığını sağlamak üzere gelecek kuşaklara aktarılan bilgi nasıl bir şeydir? Bunun açıklamasını bilmemiz bana çok huşu verici geliyor. Açıklama hem de çok akıllıca ve basit. Biyolojik bilginin özelliğinin açığa çıkartılması kuşkusuz modern biyolojinin en heyecanlandırıcı yönüdür. Bilim tarihinin en önemli olaylarından biri olan bu buluşu önümüzdeki bölümde tartışacağız. İkinci bölüm. Bilgi. Çocuklarımızın yüzüne aynaya bakar gibi bakıyoruz. Onlar bizim yeniden dirilişimizdir. Kendileri tıpkı bize benzer yapabilmeleri için hücrelerinde bulunan bizim fiziksel yapımızı belirleyen bilgiyi onlara sperm ve yumurta olarak veriyoruz. Bu bilgi bizim geleceğe armağanımızdır. Hücre yapımı için gerekli bilgi, harita, plan veya taslak niteliğindedir. Bu rehber, çok özel bir yaratmayı gerçekleştirecek olan aracının veya makinenin, canlı üretme makinesinin anlayacağı eksiksiz bir bilgi anahtarı olmalıdır. Genler. Genetik bilimi her canlının özelliklerinin, örneğin göz rengi, kalıtımla geçtiğini, yani yavruda hassas bir şekilde yeniden ortaya çıktığını göstermiştir. Kişisel özelliklerini düzenleyen bilgi, genler denilen özel varlıklarla nesilden nesile geçer. Her belirgin kalıtımsal özelliğin ayrı bir geni vardır. Genetik biliminin kurucusu Gregor Mendel, 1860'larda genlerin kalıtımlarla gerçek şeyler gibi sulandırılmadan, bölünmeden, karışmadan aktarıldığını açığa çıkardı. Öyleyse genler her bir organizmanın belirli bir özelliğini içeren, kalıtımla yavruya aktarılabilen küçük bilgi paketleridir diyebiliriz. 1920'lerde büyük genetikçi Thomas Hunt Morgan genlerin hücre içindeki yerlerini buldu.